Efendim merhabalar. Yeni Haller'in Mubi İşbirliği ile hazırladığı özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
Ben Eray Özer.
Bu programda Dünyanın En Kötü İnsanı filminden bahsedeceğiz. Joachim Trier'in çok beklenen filmiydi. Şu anda Mubi'de vizyonda. Hem de bu vesileyle Eray Bey'in sinefilliğinden de bahsederiz diye düşündüm. Buradan da hareketle bu bir Norveç filmi. Biraz kuzey sinemasından bahsedelim. Bu film bize neler düşündürdü? Filmin temas ettiği hususlar nelerdir vesaire, bunlar hakkında bir program hazırlayalım size dedik. Eray Bey bayıldı bu konuyu yapacağımızı duyunca, çünkü kendisi gerçekten bir sinefildir. Kendisini aradığınızda mesela, hani birini aradığınızda çeşitli mazeretler olur değil mi? Hani aradınız, ulaşamadınız, şunu yapıyordum, bunu yapıyordum. Eray genelde film izliyordum diyor ve bu dünyanın hani çok normal bir şeymiş gibi. Hani film izliyor Eray, o zaman dokunulamıyor Eray mesela 3 saat, 4 saat gibi. Bunu da yaklaşık her gün yapıyor. Bu pek bilinmeyen özelliğinden bahsedeyim dedim. O sebeple de bu bölümü daha çok başrolde Eray Bey'in olacağını tahmin ediyorum. Çünkü benden çok daha sinema konusunda uzman bir isim kendisi diyerek sözü ona bırakayım efendim.
Ya çok güzel bıraktınız. Çok teşekkür ederim de haşa uzman falan değilim. Ama sinemayı seviyorum sahiden. Yani akıl yürütmeyi seviyorum. Bir de sıkılmıyorum ya. Ne olsa izlerim derler ya. Bazen senin de var öyle şeylerin gayet. En kötüsü de bazen güzel oluyor. Yani aşırı kötü olursa o da zevkli oluyor falan. Arada kötü nadir. Benim hayatımda 3 kere filan sinemadan çıkmışımdır filmden sıkılıp. İsimlerini söylemeyeyim. Neyse, ama yani netice itibariyle evet, sinemayı seviyorum. Mubi işbirliğiyle yapıyor olmamız çok iyi oldu. Benim böyle yani love mark derler ya, hakikaten öyle bir durumum var. Mubi birazcık şeydir böyle. Ha evet, hep Mubi seyrediyorsun tabii, eminim diye bahsedilen bir şey, ama ben elimden geldiğince oradan en azından bir aralık var benim kaçırdığım. Oradaki o aralığı takip etmeye çalışıyorum. Bir de şöyle bir ilginçlik var Özgür. Efe Çakarer, Efe Bey, Mubi'nin kurucusu. Ta ben Doğuş Dergi grubunda çalışırken 2011 filan 12 CNBC Business diye bir ekonomi dergimiz vardı. Orada bu proje daha yeniydi yani, düşün. Oraya haber yapmıştık. Ben mi önerdim, başkası mı getirdi, yalan olmasın ama o zaman şeyi düşünmüştüm ya, bu hakikaten cesur bir iş. Çünkü şöyle, hele o zaman baktığında yani bu dijital platformlar yok ortalıkta. Birisi art house filmleri servis edeceğim diye bir proje başlatıyor. Şaşırmıştık ama böyle haberleştirmiştik. Şimdi böyle hakikaten şey açısından gurur duyulacak. Bunları böyle sadece işbirliği yapıyoruz diye değil, söylemek lazım gerçekten. Şöyle gurur duyulacak: dünya çapında bir marka bu ve hakikaten de ihtiyacımız olan, yani o sinemayı bir sanat, yedinci sanat olarak konumlandıran sinematek meraklılarının, festival meraklılarının günlük ihtiyacını giderebileceği bir içerik aslında. O açıdan da çok anlamlı buluyorum ve gayet de faydalanan birisiyim. Yani bir kullanıcı olarak bunu yapıyor olmak ayrıca keyif verici.
Ben bir süre şeyi keşfedememiştim. Bazı filmlere erişebiliyorum, izleyebiliyorum, bazılarını izleyemiyorum. Bir noktadan sonra aslında Mubi'nin bir anlamda bir veri tabanı olduğunu anladım. Yani ilk başta onu çözememiştim. Çok bildiğimiz anlamda bir online streaming platformuyla karşı karşıya değiliz. Yani burada aynı zamanda bir iyi filmler kütüphanesi, iyi filmler veri tabanı gibi de bir işlevi de var. Bu işlevi de ona klasik anlamda alıştığımız bir streaming platformundan daha fazla bir işlev de yüklüyor sanki.
Dediğim gibi bu kısımları böyle konuşuyoruz. Hakikaten bu fikrimiz böyle olduğu için. Evet, insanı bir şaşırtan şeyi var. Mesela atıyorum Joachim Trier'in ismini arattınız. Bütün filmografisini orada görüntülüyorsunuz. Bazıları orada var, bazıları yok mesela diyelim. Yani aslında her filmin orada olma zorunluluğu yok database'inde yer alan. Anında izliyorsun diye bir şey yok hepsi için. Ama o filmlerle ilgili, o yönetmenle ilgili, o janrla ilgili bilgi sahibi olacağınız bir database gibi de hizmet veriyor. Bu anlamlı. Şey açısından da çok iyi oluyor Özgür. Orada kürasyonlar var. Sonuçta orası aslında bir kürasyon platformu. Çünkü tek başına bu kadar art house film içerisinde kaybolma ihtimalin çok yüksek olabilir. Seçkiler var. Onlar hoşuma gidiyor. Kan tarihinden özel seçki oluyor. Mesela şimdi Ayılar, Palmiyeler, Aslanlar festival seçkisi falan diye bir şey gördüm mesela. Onlar benim için fonksiyonel oluyor. Çünkü şeyi merak ediyorum. Mesela 3 sene önce Altın Palmiye'yi alan bir şey izleyeyim. Yani o bir referans oluyor kafamda, iyidir diye falan. Altyazı Dergisi'nin bir tane seçkisi vardı. Onlar da hem arkadaşlarım hem de yani iyi oluyor. Onların seçtikleri üzerinden, onların kürasyonu üzerinden böyle bu tür filmleri takip edebilmek. Dolayısıyla gerçekten ciddi ciddi benim hayatımda yer tutan bir dijital platform artık. O açıdan beraber işbirliği yapmamız da çok iyi oldu. Geçelim filme.
Evet. Mubi'yi yeterince övdüğüne göre sen bundan sonra filme geçebilirsin. Evet,
ama gönülden valla.
Yok yok, evet, bana da normal dedi. Bir hayli övmüştür. Ben de tabii Eray kadar olmasa bile ben de Mubi'yle biraz teşrikime sahibim var. Ben de bakıyorum ediyorum. Bir de yabancı bir takım jüri üyeleri de, yani film festivalinde, Venedik'te, Berlin'de görev alan, oradaki filmleri seçen insanlar da buradaki filmlerin seçkisinde rol oynuyorlar. Ve kürasyon bence genel olarak da önemli. Yani sadece sinema kültür sanat alanında değil, haber alanında da giderek önem kazanmaya başlıyor. Ve bundan sonra kürasyonun olduğu içerikleri daha sıklıkla göreceğiz galiba. Evet, film çok beklenen bir filmdi. Joachim Trier'in çok beklenen bir filmiydi. Dünyanın En Kötü İnsanı. 2021 filmi bu ve şöyle patladı, yani en çok öyle duyduk belki, bir yıldız doğuyor denilen hadise. Yani nadir filmin başına gelir bu. Gerçekten ben hiç böyle bir oy birliği görmemiştim. Hiçbir yorumlarda, yani çok nadir belki oluyordur da. Yani okuduğum her yorumun illa belirttiği nokta şu: Renata Reinsve isminde bir yıldız doğdu diyor. Zaten o da hemen Cannes'da en iyi kadın oyuncu Altın Palmiye ödülünü aldı. Sen nasıl buldun? Gerçekten bu herkesin üzerinde uzlaştığı şekilde böyle çığır açan bir oyunculuk mu vardı? Sana nasıl geldi?
Renata hanımefendi de oyunculuğu bırakıyormuş, bu iş olmuyor diye bu filmden önce. Vallahi yanlış olmasın, oyunculuğu bırakma kararından bir gün sonra Joachim Trier'den bir telefon alıyor. Normalde de yapacağı iş evini dekore ettiriyormuş. O sırada bir takım marangozluk işleri lazım olmuş. Yani hizmet almış, bir marangozluk hizmeti almış. O sırada kendisi de bulaşmış bu işlere. Ahşaba dokundum, çok mutlu etti beni filan derken, bayağı bildiğin oyunculuğu bırakıp marangozluğa başlayacakken telefon geliyor. Ciddi ciddi bırakıyormuş yani. İtalya'da hatta marangozlukla ilgili bir böyle kursa, bir workshop'a herhalde gidecekmiş. Tam o sırada bu telefon geliyor ve tabiri caizse küllerinden yeniden doğuyor. Üçlemenin diğer filmleri de, bir tanesi Tekrar, 2006'da çekilmiş. Bir tanesi de 31 Ağustos. Oslo 31 Ağustos, zaten bir günde geçiyor film. O da 2011 yılında çekilmiş. Bu üçünde de, yani Oslo üçlemesinin üçünde de Anders Danielsen oynuyor. Anders Danielsen'le ve Worst Person in the World, yani Dünyanın En Kötü insanı filmiyle ilgili bir detayda Danielsen diyor ki, yani 3 filmde oynamış bir insan olarak, Danielsen diyor ki bu 3. filmde diyor oyunculuğumu diyor öttüreceğim, herkes görecek diyor. Yani elimde ne varsa ortaya koyacağım diyor. Trier'de zaten filmden sonra ödüller dağılıyor zaten Danielsen. Trier'de diyor ki hakikaten de öyle oldu. Her şeyini bu filme verdi diyor. Şey de ilginç oluyor. 2006'dan beri bir oyuncunun fiziksel değişimini de o üçleme içerisinde görüyorsun tabii. Aradan geçmiş 16 yıl. Birinde genç bir adamı oynarken son filmde artık böyle genç bir sevgilisi olan orta yaşlı bir erkeği oynuyor.
Ve biz yaşlarda olduğu için de belki özdeşleştirmişsindir de kendini o yolculuğu boyunca, değil mi? En sonunda 44 yaşında, 45 yaşında bir adam yani.
Genç sevgilisi var. İlginçti tabii yani. Trier'in bütün filmlerinde, diğer üçlemelerde de var. İlla bir sanat sepet bir şeyler, hani orada böyle bir sanatçı koyuyor. Mesela şeyi seyrediyorum, Louder Than Bombs diye. Bir filmi daha var, daha Hollywood oyuncularıyla çekilmiş bir film o. Bir anne karakteri var. Bir savaş fotoğrafçısı, hayatını kaybetmiş ama savaş alanında kaybetmemiş. Bir trafik kazasında kaybetmiş bir savaş fotoğrafçısı. Efendime söyleyeyim, daha evvel Tekrar ve Oslo 31 Ağustos'ta karakterler yine yazı çizi işleriyle bir ilişkileri var. Yani şeyi seviyor, böyle içine filme katman da katıyor. Entelektüel bir takım işler, bir pozisyonlar, meslekler koyuyor. Biz de ucundan kıyısından benzer işler yaptığımız için hani böyle okumalı yazmalı bir özdeşlik kuruyorsun tabii.
Bu bir büyüme kurgusu denilen bir coming of age hikayesi bir yandan da. Bir yandan da kara bir romantik komedi olarak da nitelendiriliyor. Ve meşhur olan artık Renata Reinsve'nin canlandırdığı Julie, üniversite yıllarının başında görmeye başlıyoruz Julie karakterini. Ve onun 20'li yaşların başından 30'lu yaşlarına kadar giden hayatındaki ilişkileri, hayatında ne yapmak istediğine dair çalkalanışları vesaire. Ve tüm bunları yaparken de arka planda günümüzdeki bir takım sosyokültürel tartışmaların da izini görüyoruz. Ama çok belirgin o şekilde değil. Ve bir anlamda millennial adı verilen bu Y jenerasyonunun bir büyüme hikayesi filmi olarak da karşımıza çıkıyor ki yönetmen Trier de bu kuşaktan değil aslında. Axel rolünde Anders Danielsen'in canlandırdığı kuşağa daha yakın bir anlamda. Fakat yine de bir millennial'ın portresini çizdiğini burada görüyoruz. Ve onun hayatını bulmaya çalışırken geçirdiği aşamaları. Ve bu filmden bahsederken sen bir Kierkegaard'dan bir alıntı yaptın. Hani filmin hikayesini anlatan ve çok hoşuma gitti. Onu bize bir daha alıntılamak ister misin?
Trier'in bir röportajında vardı zaten. Oradan da okumuş olduk. zaten alıntıyı yapacağım ama yani filmin özellikle bu son film yani Dünyanın En Kötü insanında özellikle yaş artık Trey'nin kendi yaşı da ilerliyor. O nostalji, hafıza, bellek yani o meselelerle böyle bir derdi var çok belli. İki tane zaten şey öne çıkıyor. Bir psikanaliz, psikodinamik yaklaşım, Freud vesaire. Bir de işte bu hafıza ve nostalji kavramlarıyla hatta bunların yanına bir de melankoliyi de koyabiliriz ki onları zaten koyduğumuz zaman işte yine bir başka kuzeyliğe Lars von Trier'e gidiyoruz. O da zaten bu meselelerle uğraşmaktan zevk alan ve meşhur dogma akımının kurucularından.
Abi akrabalık var mı bunlar arasında? Trier'ler hani?
Yok ben çok Trier var. Herhalde bizde Ahmet Yılmaz falan diye arattığın zaman mesela vardır ya Yılmaz soyadı mesela çok fazla vardır. Tabii. İşte Mehmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz bunlar hem isim olarak da böyle. Galiba öyle bir akrabalık olduğuna dair bir şeye rastlamadım.
Şey bir durum yok yani. Hani Trier'lerden iyi sinemacı çıkar. Hani bizim bütün köy bilir gibi bir durum yok yani.
Evet yokmuş. Kierkegaard'ın şöyle bir lafı var. Hayat diyor ancak geriye doğru anlaşılabilir fakat ileriye doğru yaşanmalıdır. Yani böyle oradaki o çelişkili hale dikkat çekiyor ve şeyi tarif etmiş oluyor. Tabii durduğun anda seni sen yapan her şey geçmişle ilgili fakat önünde de bir gelecek var ve oraya doğru ilerliyorsun. Dolayısıyla o geçmiş dediğin şey aslında bu anı belirleyen şey. Trier'in filmlerinde bazı bu tür hesaplaşmalar var. Dediğim gibi üçlemenin, Oslo üçlemesinin ilerledikçe yani üçüncüye geldiğimizde artık çok net bir mesele olarak onu koymuş ortaya masaya.
Bu arada hani üçleme derken şunu da belirtmek gerekiyor. Bu biraz gevşek bağlarla birbirine bağlanmış bir üçleme. Yani hepsi de baştan sona izlenebilecek filmler. Hani bir diğerini izlememek o diğer filmi anlamak için bir engel teşkil etmiyor anladığım kadarıyla. Ben hepsini izlemedim çünkü üçlemeni sen izledin değil mi? Sen ne hissettin bitirdiğinde yani ben çünkü o şekilde söyleniyor. Yani ayrı bir film olarak da varlığını sürdürebiliyor. Ama gevşek bağlarla birbirine bağlı belki tematik olarak diyorlar. Onu da merak ettim yani sen izlediğin için.
Yani şöyle o adamın ana karakter yani Anders Danielsen'in oynadığı karakteri tekrarda da var. Oslo'da da var. Tek bir karakter olarak düşünebilirsin. Biz de mesela kendi aramızda kız arkadaşımla film üzerine konuşurken Zeynep'le bunu konuştuk aramızda bahsettik bu adam aslında bu mu filan diye. Ama dediğin gibi filmler arasında da o geçişkenliği çok vurgulu yapmıyor ve ısrarla yani aynı adam duygusunu uyandırmıyor sende bilerek. Her bir film kendi içinde tutarlı. Belki tekrarla 31 Ağustos Oslo ki aslında bir yeniden yapım remake yani bir yorumlama diyelim ona remake denmez aslında bir hikayenin yorumlanması Trier tarafından. Oradaki tekrarla Oslo arasında, Oslo 31 Ağustos arasında daha fazla geçişkenlik var hikayede. Worst Person in the World biraz daha ayrı yerde duruyor. Zaten dediğim gibi tekrarla Oslo arasında 5 sene var. Dolayısıyla bir film yapmak için 5 sene makul bir süre. Ama Oslo 31 Ağustos'la üçlemenin son filmi Dünyanın En Kötü insanı arasında 11 sene var. Dolayısıyla zaten oradan bile hani zamanda hayatın gerçek zamanında da artık orada bir geniş bir aralık var. Dolayısıyla hikaye öyle birbirini birebir takip ediyor diye bir şey yok. Her film tek başına gayet rahatlıkla izlenebilir.
Bu arada hani İskandinavya diyoruz, Kuzey Avrupa diyoruz, Nordik ülkeleri diyoruz. Hani bunlar hep karışık ya. Hepsi hangisi neye denk geliyor falan. Onu da bir baktım. Hani o kafa karışıklığımı gidermek adına sana da hani belki hatırlatma için söyleyeyim. Efendim İskandinav ülkeleri İsveç, Danimarka ve Norveç üçlüsüymüş. Daha sonra bunlara Kuzey Avrupa ülkelerinin yanına eklediğimiz zaman bunlara Nordik ülkeleri diyormuş. Efendim Alantaları, Faroe Adaları, Grönland vesaire de bunun içine girdiği zaman. Bundan bir bahsedeyim dedim. Çünkü benim hep kafam karışıyor. Ya İskandinav hangisi, Nordik hangisi derken en azından benim bulabildiğim ayrım bu. Ancak bu konuda başka ayrımlar da varsa ona da açığız efendim. Filmin konusu...
Şeyde de vardır ya Özgür o. Ha? İngiltere, Britanya, Birleşik Krallık. Allah!
Of abi onu evet anlıyor. Yani ben bir ara öğrendim onu. O sebeple biliyorum ama gerçekten zorlandım yani. Yanına böyle Commonwealth'i de giriyor, bilmem nesi de giriyor. O işler bir karışıyor. Hangisi hangisinin içinde, hangisinin rejimi nedir? Tarihsel olarak bir şekilde gelmişiz. Norveç'te İsveç bir ara berabermiş. Sonra yok ayrılmışlar ama ayrılmışlar. Ayrılınca kralı Danimarka prensi gelmiş. Onu falan hani İsveç'ten ayrılıyorsun. Başına kral Danimarka'dan geliyor ama sen o zaman Norveçleşiyorsun falan gibi. Yani şu anda çok özetle anlatıyorum tabii ama o bölgelere çok hakim değiliz elbette. Ancak gerçekten zengin bir tarihi olduğu da açık. Bunu da filmde de biraz görüyorsun. Yani Oslo'nun kendine özgü karakteristiklerini çok vurguluyor filmde belli ki. Oslo'ya hiç gitmediğiniz halde bir Oslo ruhu her neyse oradan yansıyor. Yani ben biraz bir şeyler anlayabildim. Tabii onun merceğinden görebildiğim kadarıyla. Bu millennial tarafına takıldım ben. Çünkü bu filmde biraz hızlıca bahsedelim tabii spoiler vermeden. Julie ismindeki karakterimiz işte tıp fakültesinde öğrenci. Fakat biraz bu millennial'ları hep suçlandığı şekilde davranıyor. Biraz maymun iştahlı gibi. İşte o bölümü bırakıyor, psikolojiye geçiyor. Psikolojiyi bırakıyor, fotoğrafçılığa geçiyor. Ondan sonra bir kitapçıda çalışmaya başlıyor vesaire. Bunları anlatıyorum. Bunlar filmin hemen başında hızlıca geçen bölümler çünkü. Ondan sonra da...
Zaten Özgür Beyciğim, Art House'da spoiler'ın günahı olmaz. Ha,
doğru,
ya.
Doğru da ama canım o kadar da spoiler vermeyelim.
Tabii çok da değil ama yani ay adam da meğer aslında ölüymüş gibi bir şey yok yani sonuçta.
Evet, o yok. Orası kesin, onu söyleyebiliriz. Sonunda adam ölüymüş çıkmıyor. Yani işte böyle daldan dala akarken kendisinin o fotoğrafçılığa da biraz ucundan başladığı için ama tam ne yaptığı da belli değil, ne kadardır öğrendiği belli değil, daha çok genç zaten. Bir yerde bir sanatsal bir partide, bir toplantıda 40'lı yaşlarını süren bizdeki kötü kedi Şerafettin'e çok benzeyen bir karakterin yaratıcısı olan bir artık ana akımlaşmaya başlamış, zamanında karşı kültürü temsil eden, artık biraz süngüsü düşmüş, yani konforuna da alışmaya başlamış, aile kurmaya da niyetli bir abimizle tanışıyor işte bu Aksel rolündeki kişi o. Ve aralarındaki yaş farkı sebebiyle önce hani bu ilişki yürür mü yürümez mi derken beraber yaşamaya başlıyorlar. Sonra zaman içerisinde yaş farkından ve beklentilerinden ötürü araları limonileşiyor ve gönlü başka birine kayıyor. Daha kendi yaş grubundan, daha millennial, gene kendisi gibi ne yaptığı pek belli olmayan, bir kafede çalışan, yani geleceğinin nasıl şekilde ilerleyeceği pek belli olmayan birine aşık oluyor falan filan. Şimdi böyle anlatınca basit bir film gibi gelmesin. Bütün bu süreçlerde hakikaten çok ince işlenmiş bir senaryo ve gerçekten de uzun düşünülmüş diyaloglar var. Kaldı ki zaten Oscar'da da en iyi orijinal senaryoyu da adaylarından biri de oldu. Bu millennial meselesinde hep şöyle bir durum var. Yani ben şuna baktım. Millennial'ın durumu ne, sorunu ne bütün dünyada? Ebeveyninden daha az kazanıyor olması. Bütün dünya açısından bu önemli bir sorun. Daha geçici işlerde çalışıyorlar. İş güvenceleri yok. Daha az maaş kazanıyorlar falan filan. Genelde de bu film hakkında yapılan yorumlarda millennial'ların dünyadaki bu probleminden bahsediliyor. Fakat biraz araştırdım, peki Norveç'teki millennial'ların durumu ne? Yani Y jenerasyonun durumu ne? Ve bu konudaki çıkan bütün analizler dünyada millennial olmak için en iyi yerin Norveç olduğunu söylüyor. Çünkü hem o petroldeki doğal kaynaklardan gelen ve bugüne kadar iyi kullanılmış Norveç devleti tarafından o gelir, bir şekilde sosyal devletin kuvvetli olması, eğitim imkanlarının artması ve zenginlikten ötürü. Bir de ben de baktım ki Norveç'teki millennial'ların durumu ne? Yani nasıl bir farkı var batıdaki diğer millennial'lara göre? Yani kendini kötü hisseden, genelde endişe kuşağı da deniyor buna. Anksiyete kuşağı da veriliyor. İstediğin bir iş var mı dediğin zaman Norveç'te bu oran daha fazla. Şeyde düşüyor dünyanın geri kanalında. Ekonomik büyümede %53'ü ekonomik olarak daha büyüdüğünü hissetmiş mesela. Bu %5 dünyanın geri kanalında. Maaşlar mesela diğer ülkelerde X jenerasyonuna göre, X kuşağına göre %5 ila %20 daha az. Burada %15 daha fazla millennial'ların. Ve kendilerine ayırabildikleri, kendilerine yaratıcı işlere ayırabildikleri süre konusunda Norveçli millennial'lar %50'si kendilerine bu vakti ayırabildiğini söylerken batının geri kalan millennial'larında durum %8. Yani bir yandan da dünyanın en şanslı millennial jenerasyonu şu anda Norveç'te yaşıyor ve burada biz millennial'ın büyüme sancılarını izliyoruz. Tabii bunu Türkiye'den izleyince insan şey diyebilir, yani derdiniz mi kalmadı kardeşim diyebilir. Fakat öte yandan da şu var, hakikaten de çok evrensel bir kadın erkek ilişkisi, insan ilişkisi, toplum ilişkisi hikayesi de anlattığını söylemek lazım.
Tabii tabii, yani zaten filmler ilerledikçe üçlemede o evrensel dile daha fazla yaklaştığını ve daha basitin içerisinde, yani basit bir hikayeye de katmanlı bir hikaye anlatmayı becerebildiğini görüyorsun yönetmenin. Yani zaten zor olan odur ya sinemada. Baktığında işte evet, kız orada bir tane adam var, o mu acaba, bir onunla acaba, bu mu filan. Ama birazcık hani vites değiştireyim, böyle bir eleştiri çok fazla okumadım ama yani durduğun yerde mesela orada işte en temelinde, yine bu spoiler sayılmaz çünkü başka bir seviyede anlatacağım, anlatmak istiyorum bu hikayeyi. Baktığında Ivy'nin aslında Aksel'le baktığında, ikisini kıyasladığında daha böyle içgüdüleriyle hareket eden, doğalda davranan, tepkisel, entelektüel olarak çok fazla bir şeyle ilgisi olmayan, böyle bir derdi de olmayan bir karakter olduğunu görüyoruz. Erkek, ikinci, daha sonradan Aksel'i bırakıp gideceği adam. Aksel karakteri ise daha böyle süper egosu çok kuvvetli. İşte toplum içinde böyle davranılır, şöyle olur, böyle olur. Ve ona bağlı olarak da şeyi söylüyor, yani böyle konulardan konuşalım, sürekli bir entelektüel muhabbetler, bir şeyler, psikoloji konuşuyorlar, insan davranışları konuşuyorlar falan. Bunların arasında kalmış bir Julie. Oraya mı gideyim, oraya mı gideyim? Yani baktığında aslında süper ego, id ve onların arasında bir ego. Ego zaten maymun iştahlı bir şeydir. Bazen idin heveslerine kapılır, bazen süper ego tarafından söylenen, emredilen şeyleri yerine getirmek zorunda hisseder kendini. Dolayısıyla mesela bu gözle baktığında aslında ortadaki üç karakteri birleştirsen bir tane insan yapıyor. Ve o insana da filmin adını dünyanın en kötü insanı koymuş. Aslında o insan işte normal bir insan. Tabii bu benim okumam ama demeye çalıştığım şey şu. Çok basit zaten varoluşsal bir romantik komedi diye tarif ediyor. Trier'in tariflerinde de var bu. Kastettiği şey bu. Yani katmanı o basitlik içerisinde kurmak ve aa evet ya hakikaten bu buraya da çalışıyor, buraya da çalışıyor. Mesela Axel karakterinin ölümle olan derdi mesela. Yani bir süper egonun sonsuza ıraksama isteği. Aynı zamanda bir şeyi var. Sanatçı kişiliği var ve diyor ki sanat eserlerimle de sonsuza kalamıyorum diyor. Yani hani eserler de kurtarmıyor diyor. Çünkü bir zamanlar işte eser neydi? Sanat sonsuza ulaşmamızı sağlayacak araçtı. Artık sanat da diyor yok diyor. Yani yaş ilerliyor ya ölüme yaklaştıkça şeyi görüyor. Yok abi diyor yani beni diyor sanat sepet filan ölümden kurtarmayacak. Ben diyor gençliğimde böyle düşünüyordum. Ürettikçe var olurum ama ölüm yaklaşınca görüyorum ki başka bir şey lazım diyor. Lazım olan şey de sanatla ilgili bir şey değil. Tam da genlerimizin ve ne derler genetik kodlarımızın bize söylediği üreme. Üreme istiyor yani. Üremek derdinde o esnada.
E tabii o çocuk istiyor. Aile kurmak istiyor. O yaşa gelmiş. İşte Julie karakteri ise henüz bunu istemiyor. Daha sonra göreceğiz ki o da sonra istemeye başlıyor belki vesaire falan. Bunlar zaten ama hani bu kuşakla çok ilgisi olmayabilir. Bu yani 50 yıl önce de benzer bir şey çekilse çok o yaş farkından ötürü bunlarla karşılaşabilirdik gibi geliyor bana. Ama şu da ilginç geldi tabii biraz da acıklı. Yani bizim kuşağımızdaki bir isim işte orada Axel. Filmin bir yerinde aslında farklı bir çağda olduğunu, şu anda içinde yaşadığı çağıyla biraz uyumsuzluk hissettiğinden bahsediyor. Biz nesnelerin dünyasındaydık diyor. İşte dükkana gider diyor, plak alırdık diyor. Bir yere giderdik diyor, bir kitap alırdık diyor. Bu nesnelerden geçerdi kültür diyor. Ve buradan yola çıkarak bu çağa aslında ne kadar uyum sağlayamadığını söylüyor. Ve şunu fark etti. Çok da inandırıcıydı söyledi sözleri. Fakat ha dedim ben de çağa ayak uyduramayacak yaşa gelmişim artık demek ki. En azından bunların söylenip de manalı kabul edebileceği. Ben de hemen gittim Twitch mi bir açtım abi. Hani nerede ne oluyor en genç ne oluyor falan diye. Dedim bu adam gibi olmayalım şimdi yarın öbür gün. Yok biz
Twitch işine girelim.
Tabii abi biz yani. Eskiden giderdik yok bir kaset çektirirdik yok kitap var. Tamam güzeldi bunlar ama dedim abi olmaz falan diyeyim. Neyse şey de ilginç geldi bana. Şimdi romantik komedi hatırlarsın 80'lerde hele 90'larda bizim böyle ilk gençliğimizde falan kasıp kavuruyordu ortalığı. Yani romantik komedi her senenin şöyle bir sağlam kadrolu 2-3 tane romantik komedisi olurdu. Ne isimler öyle ünlü oldu işte bugün bile hala tanınan isimler. Sonra hızlı bir şekilde romantik komedinin ortadan kayboluşunu gördük. Çünkü çağın da şu andaki genel kültürel kodlarına da uymuyordu. Şimdi bu Me Too çağındayız değil mi? Şimdi bakıyorsunuz romantik komedide erkek karakterlerin yaptıklarının çoğu şu anda Twitter'da yargılanırdı büyük ihtimalle. Yani gaslighting'den tutun da efendim işte neyse artık o bir sürü şey var ya o terminolojisi onların hepsi vardı. Aslında kadın erkek ilişkileri bakımından çok arkaik, çok mizojen bir şey söylüyordu ve kadının genelde bir av gibi olduğu, genelde iradesinin zayıf olduğu falan romantik komedilerde. Bu anlamda da artık romantik komedilerin buna evriliyor olması. Yani varoluşsal romantik komedi ya da kadını başrole koyan, kadına sadece bir nesne olarak değil iradesiyle olayları değiştirebilen, bir rol veren bir romantik komedi türü artık o arkaik eskimiş romantik komedinin yerini almaya başlamış gibi gözüküyor. Burada o anlamda bir ümit ışığı. Fakat bir şey sana soracağım. New Yorker'da çıkan bir yazı var, bir eleştiri bu film hakkında. Film hakkında okuduğum tek olumsuz eleştiri neredeyse. Yani bu kadar övülmüş bir film nadiren gördüm. Şunu da belirtmek lazım. Instant klasik derler yani çıkar çıkmaz bazı filmler klasikleşir ve kültleşir. Bu filmin öyle olma ihtimali bir hayli yüksek. Yani bir dönemin, bir jenerasyonun kült filmlerinden biri olma ihtimali yüksek. Fakat New Yorker'da makalede diyor ki tamam diyor Julie karakterini ortaya öne koydu. Fakat diyor aslında yönetmen de Julie ile çok ilgilenmiyor diyor. Sadece onun macera boyuncaki duygusal değişimlerini vesaire takip ediyoruz. Ya bu kız bir kariyeri vardı. Fotoğrafçıydı sonra o fotoğrafçılığına ne oldu? Bir şeyler yazıyordu. Yazarlığına ne oldu? Yani kadını aslında bir erkek gözüyle baktı Trier'e ve aslında o Axel rolünün temsil ettiği o eski erkekliği de orada temsil etmiş şeklinde bir eleştiri yazısı da okudum. Sen ne dersin bunun hakkında?
Vallahi yani dediğim gibi böyle bakılabilir. Şundan dolayı bakılabilir diyorum. Gerçekten de orada kadın karakteri aslında böyle dış etkenlerle hayatına yön veren bir karakter gibi okunuyor. Ama yine aynı filmin içerisinde şey var ya yani orada Axel'in şeyini net bir şekilde söylüyorlar. O Axel bir çizer. Bizdeki Şerafettin karakteri, kötü kedik Şerafettin karakteri gibi bir kedi çiziyor ve politically incorrect. Yani politik doğruculuktan zerre nasibini almamış bir karakter o. İçinde böyle ensest var, kadın aşağılama var o çizgilerde filan. Ve Axel karakterini konuştururken birazcık sanatta bu cancel culture, yani aslında bir tür cancel ediliyor Aksel bir çevre tarafından. Bu bugünün çağdaş terminolojisiyle uyum sağlayamıyor. Ama mesela bunu oraya koymuş olması aslında bir noktada bu tür eleştirilere de kafadan bir şey, ne derler, defans kuruyor gibi okunabilir yani. O meselenin onun içinde yer alması. Yani evet, böyle eleştiriler gelebilir ve ben şimdiden pozisyonumu tabii ki birebir de Aksel'in tavrı üzerinden değil ama yani evet, bu bir sanattır, sanatta bu tür şeyler olur gibi bir yaklaşımı da orada izleyiciyle paylaşıyor.
Bazı eleştiriler de zaten, yani bazı yorumlar da film hakkında yapılan, bu millennial'lara karşı bir eleştiri olmadığı, aslında kendi jenerasyonunun millennial'lara bakışını eleştirdiğini anlatıyor. Yani oraya aslen şefkatle yaklaştığını ve anlayışla yaklaştığını söylüyor. Zaten bütün bu farklı yorumlar da filmin anlatısının ne kadar zengin ve ne kadar boyutlu olduğunu da gösteriyor. Yani zaten birçok başarılı filmde gördüğümüz bir şeyi burada da rastlıyoruz galiba. Çok basit bir hikaye baktığınız zaman. Fakat bu basit hikayenin de bak kaç zamandır da üzerinde konuşturtuyor. Yani bu hakikaten hani çok belki primitif bir şey olacak, ne derler, tespit olacak ama benim için hani bir iyi film kriterlerinden biri budur.
Tabii tabii, çok doğru söylüyorsun. Yani en basitini yapıp da bunu konuşturmak zaten en zor mesele. Yani yazıda da böyledir ya, kısa ve basit yazmak en zor yazı çeşididir yani, yazabiliyorsan yaz. Şuna değinmeden geçmeyelim, yine bu kadın meselesi üzerinden hani senaryoya gelmiş olduk. Eskil Vogt neredeyse bütün filmlerinde çalıştığı bir senarist, aynı zamanda yönetmen, kendi filmlerini çekmeye başladı ve çok eski arkadaşlar. Norveç'te bir televizyon kanalında kablo döşüyorlar. İşleri bu ikisi, Eskil Vogt'la, ve işte aynı zamanda da özel hayatlarında diyor ki zaten o zamanlar diyor kaynaşmak için böyle saatler yeterliydi yani, günlerce insanı tanımana falan gerek yok, beraber bira içersin, evde film izlersin, bir bakmışsın arkadaş olmuşsun. Ve Vogt'la beraber çok uzun süredir çalışıyorlar. Yani bütün kariyerleri beraber ilerliyor neredeyse. Şimdi şirket de kurmuşlar ayrı, kendi yapımlarını hayata geçirmek üzere. Beraber senaryoyu ortaya çıkarıyorlar. Benim anladığım kadarıyla bu küçük çıkıntılıkları daha çok Trier seviyor. O düz basit olanı da Vogt seviyor. Yani ikisinin konuşmalarından anladığım şey o. Bir de Trier'in bu kadın meselesiyle ilgili şöyle bir bilgisi var. Trier'in kendisi değişik bir adam. Bu arada babası caz şarkıcısı, dedesi yine Norveç'te bir sinemacı. Babasının daha evvel müzisyen olarak katkıda bulunduğu filmler var. Ve annem de diyor Zimbabwe'de kadınların özgürleşmesiyle ilgili belgeseller çeken birisiydi diyor. Yani böyle bir ailede büyümüş. Dolayısıyla ben o hani politically correctness ve kadına karşı ayrımcı dil meselelerinde kendisine böyle bir pozisyon almış. Ben diyor orada diyor evet yani erkek bakışının çok farkındayım işlere nüfuz ettiğinin, ama diyor elimden geldiğince böyle de bir çevrede, yani feminist bir çevrede yetiştiğim için de buna dikkat etmeye çalıştım diyor.
Ya zaten filmde şeyde çok hoş bir sahne yok mu? İşte bu mansplaining deniyor ya, nedir bunun adı? Eril izahat mı? Eril açıklama mı? Vardı galiba Türkçe önerilir ama şu anda tam aklıma gelmedi. Bu mansplaining yapıyor bir tane arkadaşı Aksel'in, Julie'ye. İşte genç kızı da bulmuş. Hem de tamamen kadınların bilebileceği bir konu hakkında mansplaining yaparken bir noktadan sonra mansplaining yaptığını fark edip kendi kendiyle dalga geçmeye başlıyor. Yani kıza da hak veriyor tam ortasındayken, ya ben de evet ne abuk sabuk davranıyorum'a geliyor. Bu da birçok açıdan bizim jenerasyon bakımından da önemli. Yani eminim sen de yapıyorsundur, ben de yapıyorumdur. Elimizden gelince yapmamaya çalışıyoruz ama
evet.
Bu biraz da hani hepimiz kendi kültürümüzün ve çağımızın çocuğuyuz. Yani bunu elimizden geldiğince düzeltmeye çalışıyoruz elbette ama o örnek çok hoşuma gitmişti. Hakikaten öyle bilmiş kızı. Kızın zaten aslen bilmesi gerektiği kadınlıkla ilgili bir meseleyi adamı anlatırken kendini yakalayıp dur ben ne yapıyorum dediği sahne çok hoşuma gitti gerçekten.
Yani %100 çok fazla hatamız oluyor ama önemli olan zaten bunların herhalde hata olduğunu kabul etmek baştan ve böyle ne yaptım ki ben ya, ne oldu ki filan diye davranmayıp evet özür dilerim kaçtı ağzımdan ya da neyse işte böyle bir yaklaşımda bulundum deyip bunu değiştirmeye çalışmak. Yoksa başka bir kültürden geliyoruz, bambaşka çevrelerde büyüdük, ailelerde büyüdük, bambaşka yaklaşımlar vardı orada, biz de kendimizi eğitmeye çalışıyoruz sahiden.
Anksiyete kuşağı deniyor ya bu millennial'lara. Her ne kadar Norveç'teki millennial'ların tuzu kuru gibi gözükse de genel itibariyle evet, yani güvencesiz ve anksiyetesi bol bir kuşak. Ve filmde Julie'nin en rahatladığı sahne, ki bu zaten hani afişte de, filmin sinema afişlerinde de bu sahne kullanılmış. Hani oradaki yüzündeki ifade, o rahatlama ifadesi gerçekten filmde zamanın durduğu bir ana ait. Yani zaman o kadar hızlı akıyor ki ve o kadar belirsiz akıyor ki belki de bu kuşak zamanı durdurduğu zaman ancak mutluluğa erişiyor. aslında mutluluğa erişmesi için yapması gereken zamanı belki de kafasında da yavaşlatması, akışa kapılmaması. Yani orada koşturduğu aşk değil ya da peşinde koştuğu herhangi bir hedef değil. Yani hayatın kargaşasından ve hızından biraz sakinleşmek gibi geldi. Hani fazla mı okuma yaptım buna, fazla mı abartarak okuyorum emin değilim ama böyle bir hisse kapıldım.
Zevkli olan da zaten işte onu öyle okumak. Üçlemenin diğer filmleri de buna müsait keza aynı şekilde. Onlar da bu arada Mubi'de var şu anda, onları da izlemek mümkün. Yani oradan üçlemeyi izleyip insanlar karar verebilirler. Şimdi şöyle bir sorun vardı benim kafamda hep. Tamam biz anlatacağız da insanlar bunu nasıl izleyecekler Mubi'ye üye değillerse diye. Şimdi bu program özelinde Mubi bize şöyle bir şey yaptı. Normalde 7 gün ücretsiz deneme süresi var. Burada da 3 film izlemek birazcık ağır olabilirdi Özgür. Yani 3 filmi vakit yetmeyebilirdi. Şimdi yeni hallere özel bu podcast'in açıklamalarında nasıl olduğunu, bilgilerini paylaşacağız, linklerini. 30 günlük bir üyelik olacak. Bu 30 günde yani başka Nordic filmler de var. İşte Nordic Noir sevenler, o kara filmler nefis yani çok hoşuma giden böyle en şiddetli sahneyi lang diye önüne koyup böyle sen dehşet içindeyken normalde mesela Hollywood olsa onu sende böyle iyice seni yerden yere vurana kadar tutar pat diye de kaldıran seks sahneleri öyle. Filmde hiçbir cinsellik olmayacakmış gibi ilerleyen filmde birden cinsellik oluyor birden aynı şekilde de bitiyor. Yani öyle hani bir özel cinsellik sahnesi gibi değil filan. Kuzey'in o güzel numaralarını da izleyebilirler yani başka filmler de izleyebilirler. 30 günlük yeni hallere özel bir üyelik tanımlayacak Mubi. Biz bunu bu podcast'in açıklamalarında paylaşacağız. Patreon'dan bizi destekleyenler, yeni haller destekçileri için ayrı bir sürprizimiz var. Onu da yine açıklamalarda paylaşırız. Onlara daha uzun bir üyelik verdi Mubi. Sağ olsun.
Evet artık bölümün de sonuna gelmeye başladık. Bu güzel müjdelerinden sonra Eray teşekkür ediyorum. Benim için de sürpriz oldu. Haberdar değildim. O görüşmeyi Eray yapmış. Teşekkürler Eray. Valla şey düşündüm, orkoluk düşündüm. Ne orkoluk yapayım diye. Aklıma fazla bir orkoluk gelmedi doğrusu. Orkolum şu olabilir. Mesela kendinize böyle bir zaman ayırıp gerçekten belki hiç bugüne kadar hiç izlemediyseniz bile. Yani ben mesela Eray kadar takip etmediğim için o kadar bilmiyorum. Benim için bu yönetmenin izlediğim ilk filmiydi mesela. Bunun bir eksiklik olduğunu da fark ettim. Bence insanın kendisine böyle ayırabiliyorsa bir vakit ayırıp. Yani Eray kadar her gün 5 film falan izlemenize gerek yok ama. Böyle bir dönem ayırıp nasıl Julie birdenbire mutluluğu zamanın donduğu anda alıyor idiyse belki bu buhranlı dönemlerde hepimize ne bileyim tematik bir şekilde ben bu ara İskandinav sinemasına bir gireceğim deyip hani böyle bu dünyadan bir süre kaliteli bir şekilde uzaklaşmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Ben kendim bunu bizzat uygulayacağım efendim. Esen kalın.
Efendim ben orkoluk yapmayayım. Özgür Bey güzel bir orkoluk yaptı. Sadece şeyi söyleyecektim. O yine bu bölümün içerisinde benim hoşuma giden bir bölüm daha var. Bunları gerçekten hani kullanmaya başladınız da buralardan faydalanın diye anlatıyorum. Yerli belgeselleri de seviyorum ben oradaki. O yerli belgesellere de bakarsanız orada Arkadaş Zekai Özger çok sevdiğim bir şairdir. Mesela onunla ilgili bir belgesel var. Onu tavsiye ederim. Güzel bir yerli belgesel seçkisi var orada. Onları da ekstradan ben kendim özel olarak tavsiye etmiş olayım. Bizim daha evvel yaptığımız Mimaroğlu belgeseli vardı Özgür değil mi?
Evet evet Mimaroğlu hakkında bir podcast bölümü yapmıştık. Elektronik müziğin dünyadaki öncü isimlerinden biri. Türkiye'de de bu işin kurucularından. Onun hakkında harika bir belgesel var Mubi'de. Biz de çok faydalanmıştık o podcast bölümünü yaparken İlhan Mimaroğlu hakkında.
Yani işbirliğimizin dışında dediğim gibi bunlar önemli işler. Anladığım kadarıyla Mubi yetkilileriyle görüştüğümüzde zaten yapımcı olarak da bir takım prodüksiyon işlerine de giriyor. O da iyi çünkü bunun için bütçe gereken durumlar oluyor. Türkiye'de özellikle genç sinemacıların böyle bu tür bütçelere ihtiyaçları oluyor. Sinema sahiden desteklenmesi ve korunması gereken bir alan. Bir ülke için de çok önemli yani popüler kültürde de inanılmaz bir yeri var. Dolayısıyla benim özel olarak çok zevk aldığım bir alan olduğu için bu bölümü çekmek de benim için ekstradan bir keyif oldu diyerek ben de kapatayım efendim. Bir sonraki Yeni Haller bölümünde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.